Ayrım 30, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 382. Hadi gelin şimdi Eymür'ün 17 Haziran 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında verdiği yazılı bilgilerden Devsol Marmara Bölge Sorumlusu Cemal Alparslan Ertuğ ve Semih Tufan Gülaltay ile ilgili olanlara bakalım. Semih Tufan Gülaltay'ı şahsen tanımam ancak daha önce irtibatımız olan Alparslan Cemal Ertuğ bu şahsın milliyetçi bir kişi olduğunu ve faydalı olabileceğini söylemişti. Benim bu gibi konulardan biraz dilim yandığı için bu şahsı bir müddet kontrole aldırttım. Bunun tahsilat işleri yaptığı, kirli işlerle uğraştığı, ağzının çok bozuk olduğu hususlarını öğrendiğim için bu şahıstan faydalanmayı düşünmedim. Ancak buna rağmen Semih Tufan iki veya üç defa birisi bizde eskiden şoförlük yapan bir teşkilat mensubu vasıtasıyla Mersin'de olan bazı olayları anlatmak üzere görevli arkadaşlarla görüşmüş. Bir de İran ile ilgili bir konuda MİT mensubu arkadaşlarla görüştüğünü biliyorum. Bunun dışında ben Amerika'dayken Türk İntikam Tugayları adı altında örgütlenerek İnsan Hakları Derneği eski başkanı Akın Birdal'a saldırı düzenlediklerini duydum. Bu eylemde Semih Tufan ile irtibatlı olan Mikail Sarı, sahte kimlikli Cemal Kulaksızoğlu, 1995-96 yıllarından sonra MİT'te haber elemanı olarak görevli bir kişiydi. Cemal Kulaksızoğlu, Yavuz Ataş tarafından MİT'e getirilmiş bir kişiydi. MİT tarafından yurt dışında görevlendirilmiş bir kişiydi. MİT'çi Kulaksızoğlu daha sonra ne yapmış? Kaptagon yani uyuşturucu işleriyle ilgilenmiş, teşkilatının koruma ve gözetiminde. Şimdi dev solcu yani Semih Tufan Gülaltay'a göre komünist olan Cemal Alparslan, ideolojileri gereği birbirlerine can düşmanı olmaları gerekmelerinin yanında faşist olarak nitelemesi gereken Semih'i Eymür'ün kendi anlatımlarına göre nasıl tanıtmış? Milliyetçi olarak. Ve Eymür de bütün bunları yemiş. Sonra da birileri MİT'ten bazı adamlarla irtibat kurmuş ve Eymür ABD'deyken de Akın Birdal suikastı gerçekleşmiş. Ne yaman bir masal değil mi? Peki Hanefi Avcı Birdal'ın yaralanması olayı için ne diyordu? MİT yaptırdı. 10 Ocak 2012 tarihinde gazeteci Alican Uludağ bu konuda şunları yazıyordu. Hanefi Avcı faili meçhullere ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade verdi. Akın Birdal'ı MİT vurdu. Susurluk öncesi konuşsaydım hayati sıkıntılar yaşardım. TBMM Susurluk Komisyonu'na ve mahkemede ayrıntılı olarak anlattığım gibi daha çok yurt dışı olarak gösterdikleri illegal faaliyetlerde bulunan bir yapılanma mevcuttu. Bu yapılanma içerisinde Mehmet Eymür'ün dışında özel harpten gelen subayların oluşturduğu 6-7 kişiden oluşan bir grup mevcuttu. Yine bu subaylarla irtibatlı Yeşil dahil olmak üzere ülkücülerden oluşan bir grup vardı. Hatta bu grup Mehmet Eymür'ün MİT'ten ayrıldıktan sonra bir müddet daha faaliyetlerine devam etti. Özel harpçı subaylardan ismini bildiğim kişiler Kaşif Kozinoğlu, Duran Fırat ve Yavuz Ataç idi. Bildiğim kadarıyla bu kişilerle irtibatlı olan bazı şahıslar, irtibatlı olan Semih Tufan Gülaltay grubu o dönem İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a yönelik vurulma olayını gerçekleştirdi. Dönem itibariyle Başbakan Tansu Çiller'in istihbarat danışmanı Nuri Gündeş'in bu kişilerle bir irtibatı olup olmadığını bilmiyorum. Susurluk kazası öncesi olmadan önce bildiklerimi açıktan dile getirseydim, kesinlikle hayati ve hukuki sıkıntılar yaşayabilirdim. Hadi şimdi gelin Ergenekon yargılamalarının 26 Aralık 2008 tarihinde yapılan 33. duruşmasında Semih Tufan Gülaltay'ın Mehmet Eymür ve Cemal Alparslan ile ilgili anlatımlarına bakalım. 1996 yılında MİT Kontrterör Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Eymür isimli şahıs, Cemal Alparslan Ertuğ isimli bir şahısla bana haber göndererek Ankara Yeni Mahalle'de görüşme yapmak istemişti. Ben de davete icabet ederek verilen gün ve saatte resmi randevu saatinde riyaset makamında görüşme odasında kendileriyle 4,5-5 saatlik bir toplantıya katıldım. Mehmet Eymür bu bağlamda Cemal Alparslan Ertuğ vasıtasıyla bizimle temasa geçmiştir. Kendisiyle bütün tanışıklığım budur. Kendisiyle bütün irtibatım budur. Kendisinin benimle ilgili verdiği ifadelerin tamamı gerçek dışıdır. Kendisi gerçekleri anlatmamıştır. Ben burada anlatacağım. Kendisi neden bu davaya müdahil olmuştur? Neden benimle ilgili benim gayri yasal işleri yaptığıma dair ifadesi yer almaktadır? Neden bana karşı organize suçlar şubesinde geçmişte Mehmet Eymür ile birlikte mesai yapmış bir polis ekibinin tahkikat yürüttüğünü, Mehmet Eymür'ün neden bu duruşmayı, bu tahkikatı yönlendirmeye çalıştığını isimlerle, yer ve saatleriyle anlatacağım. Sayın Başkan, 1996'da bu görüşmeler ve bu irtibatlardan sonra Mehmet Eymür'ün yardımcısı Duran Fırat, Ankara Beyler Konağı restoranda Mahmut Yıldırım'ı bana tanıştırmıştır. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, biz Mahmut Yıldırım'la tanıştığımız gece benim oturduğum masada o dönem kabinede olan bir bakan da vardı ve Mahmut Yıldırım aranan bir şahıs değildi. Ankara'da istihbarat çevreleriyle, emniyet çevreleriyle her akşam oturup yemek yiyen, eski ülkücü olarak tanıtılan, sevilen, sayılan bir insandı. Bugünkü gibi ifade edildiği gibi aranılan, kaçak, terörist böyle bir insan değildi. Mehmet Eymür'ün yardımcısı Duran Fırat isim ve soyadıyla birlikte Yeşil'i bana tanıştırmıştır. Bundan yine bir müddet sonra Mehmet Eymür'ün yardımcısı Duran Fırat İstanbul'da yanıma gelerek önemli bir görüşme yapmak üzere beni bir holdinge davet etmiştir. Altunizade'de kimya ve eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bir holdingin genel merkezine gittik. Bu genel müdürlük binasında Duran Fırat bu holdingin mafya tarafından tehdit edildiğini, bu holdingin devlete yardımcı olan bir holding olduğunu, bu yüzden teşkilat olarak bu holdingi koruduklarını ve benden bu konuda yardım istediklerini söyledi. Ben bu konuyla ilgili yine istihbarat çevrelerinden tanıdığım bazı arkadaşlara danıştığımda çok farklı şeyler öğrendim. Bu holding ve bu holding ile Mehmet Eymür'ün bağlantıları hakkında, yüksek ovallar hakkında çok farklı bilgiler edindim ve çok kirli bir şey olduğunu, bunun devletle bir alakası olmadığını, Mehmet Eymür'ün tamamıyla MİT Kontrterör Daire Başkanlığı görevini suistimal ederek, oradaki makamının gücünü kullanarak bir takım parasal ilişkiler içinde olduğunu anladım. Duran Fırat iki gün sonra bu yardım konusunda neler yapabileceğimi sormak üzere büroma geldiğinde kendisine bu konuda kendilerine yardımcı olamayacağımı söyledim. İşte bu noktadan sonra Sayın Başkan Mehmet Eymür ve avanesinin bana karşı tavrı tamamıyla değişmiştir. Sayın Başkan, Küçükyalı Ülke Ocakları döneminden hem komşuluk yaptığımız hem de abi kardeş ilişkim olan Osman Nuri Van isimli arkadaşım, Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi'ne yıllarca Avrupa'da hizmet vermiştir. Gerek benim öğrencilik yıllarımda Londra'da, gerek daha sonradan İstanbul'da her zaman birlikte olduğumuz arkadaşımız Osman Nuri Van, 1998 yılında işte bu olayların arifesinde Belçika'da ensesinden vurularak şehit edilmiştir. Osman Nuri Van'a en son Belçika'ya gittiği zaman yolcu edenlerden birisiyim. Osman Nuri Van Belçika'ya Dursun Karataş'ın ev adresini tespit ederek Dursun Karataş'ı yakalamak üzere bir ekiple buluşmaya gitmek üzere İstanbul'dan uçağa binmişti. Osman Nuri Van 3 gün sonra Belçika'da ensesinden vurularak şehit edildi. Osman Nuri Van'ın Dursun Karataş'ı ekibiyle birlikte yakalamasından endişe duyan bir ekip arkadaşımızı şehit ettirdi. Fakat Osman Nuri Van'ın naaşına ne Milli İstihbarat Teşkilatı sahip çıktı ne de devletin başka istihbarat kurumları. Sadece biz arkadaşları tarafından hazin bir cenaze merasimiyle İç Erenköy mezarlığına defnedildi. Gazetelerde pul kadar bir haber yapıldı. Osman Nuri Van faili meçhule gitti. Fakat istihbarat çevreleri Osman Nuri Van'ı şehit edeni iyi bilirler. Tonton Kod adlı kişinin, Tonton adlı kişinin cezaevinde Mehmet Eymür marifetiyle kaçırıldığını, Mehmet Eymür'ün Avrupa'daki faaliyetlerinin adamı ve tetikçisi olduğunu iyi bilirler. Mahkemenin ilerleyen aşamalarında şayet Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya el koyarsa, bizler açık kimliklerini bu insanlara açıklarız ve merhumun ailesinin de bu konuyla ilgili beyanları, yaşadıkları burada gündeme gelir. Sayın Başkan, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisine sızmış bu teşkilattan 3 sefer kovulmuş bir köstebektir Mehmet Eymür. Küresel bir örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten istihbarat kanalındaki en önemli 4-5 isimden bir tanesidir. Mehmet Eymür'ün bu davayla alakası çok önemli bir bağlantıdır. Çünkü bu küresel örgüt Türkiye'de bir takım isimleri ve eski bağlantılarını tasfiye etmek istemektedir. Sayın Başkanım, Mehmet Eymür isimli şahsın özellikle bu dosyaya gelip şahsımla ilgili ifade vermesi ve beni mafyacı gayrimeşru işler yapan bir insan olarak nitelendirmesi, tamamıyla kendisinin bu holdingle ilgili ilişkilerine girmek istememem, kendisinin mafyayla bağlantılı işlerinde kendimi kullandırtmamam üzerine meydana gelen bir husumetle başlamıştır. Ancak bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde de görevini layıkıyla yapan ulusalcı olan kadroları, ordu içerisinde Milli İstihbarat'a geçmiş olan vatansever kadroları tasfiyeye and içmiş küresel bir örgütün elemanlarıdır. Bakın Sayın Başkan, 1993 yılında Ankara Gümrüğü'ne P2 Mason Locası'nın finansörü bir ailenin otomobil fabrikasından özel yapım bir zırhlı araç geldi. Diplomatik permiyle geldi. Mehmet Eymür adına hediye edilmiş bir araçtı. P2 Mason Locası'nı finanse eden o malum aile, isim telaffuz edemem, o malum aile Mehmet Eymür'e özel yapım bu zırhlı aracı neden hediye etsin? Sayın Başkan, bir istihbaratçının 10 yıllık maaşı yeter mi? Böyle bir özel aracı edinmeye yetmez. Bu araç Ankara'da Tam Doğan'da bir galeride Mehmet Eymür'ün bir diplomat arkadaşının üzerine permiyle çekilerek satılmıştır. Gerektiğinde bunu mahkemeniz gümrüğe yazı yazarak ve Ankara Emniyetine, Milli İstihbarat'a sorarak öğrenebilirsiniz. Çünkü Milli İstihbarat, Mehmet Eymür'ün her türlü gayri yasal faaliyetlerini, Mehmet Eymür'ün her türlü casusluk faaliyetlerini net bilen bir örgüttür. Onlar defalarca Mehmet Eymür'ü köstebek olarak deşifre edip kovdukları halde Tansu Çiller gibi işini bilmeyen siyasetçiler onu tekrar MİT'e getirerek Mehmet Eymür'e özel örgütler kurdurarak devlet içerisinde Mehmet Eymür'ün örgüt kurmasına, infazlar yapmasına, provokasyonlar yapmasına suç ortağı olmuşlardır. Sayın Başkan, aslen Bingöllü eski bir ülkücü olan Mahmut Yıldırım zaman zaman Ankara'da yemek yediğimiz mekandaki o mekan Beyler Konağı isimli restorandır. Mehmet Eymür'ün yoldan çıktığını, devletin verdiği yetki ve imkanları kötüye kullandığını ifade ederek serzenişlerde bulunurdu. Ve bir süre sonra bir görüşmemizde kendisine Eymür tarafından benimle görüşmemesi için kesin bir dille ikaz yapıldığını söyledi. Daha sonra da Mahmut Yıldırım kaybolmuştur. Mehmet Eymür ile ters düşen bütün insanlar gibi bugün cenazesinin nerede olduğu bile bilinmemektedir. Mahmut Yıldırım'ın kardeşi Bahattin Yıldırım, 2000 yılında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe vererek Mehmet Eymür'den davacı olmuştur. Bahattin Yıldırım abisinin MİT Kontrterör Dairesi'nde Mehmet Eymür ile birlikte uzun yıllardır görev yaptığını ve 98 yılında ki Osman Nuri Van'ın şehit edilmesinden 2 aylık bir süre sonra Mahmut Yıldırım'ın kaybolması ondan sonradır. Mahmut Yıldırım'ın gazetelere çarşaf çarşaf resminin dağıtılması çünkü bir istihbarat görevlisi kimliği deşifre olduktan sonra ölü demektir. Gizli çalışan bir insanın resminin gazetelere servis edilmesi, kimliğinin ifşa edilmesi öldüğüne delalettir veya öldürttürüldüğüne delalettir. İşte bu sürede Mahmut Yıldırım da kaybolmuştur. Mahmut Yıldırım kaybolduktan sonra Bahattin Yıldırım abisinin kayıp olduğunu ve abisi şayet ölmüşse sorumlusunun Mehmet Eymür olabileceği yolunda Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştur. Bir müddet tahkikat devam etmiş sonra da kapatılmıştır. Sayın Başkanım, Osman Nuri Van gibi Dursun Karataş'ı yakalamaya mücadele eden devlet görevlileri, Mahmut Yıldırım gibi günahıyla sevabıyla artık bilemiyorum, devlete resmi ya da gayri resmi bazı kurumlarda hizmet etmiş insanlardır. Ve Necip Hablemitoğlu gibi çok değerli milliyetçi vatansever bilim adamları Mehmet Eymür ile ters düştükten sonra çok garip bir şekilde ya kaybolmuştur ya da öldürülmüştür. Necip Hablemitoğlu Köstebek adlı kitabında direkt ismiyle Mehmet Eymür'ü hedef almıştır. Mehmet Eymür'ün kirli ilişkilerini gözler önüne sermiştir ve tehditler almıştır. Neticede Hablemitoğlu da diğer verdiğim örnekler gibi şaibeli bir şekilde öldürülmüştür. Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda demin de anlattığım P2 Mason Locası'ndan küresel örgütün silahşörlüğüne kadar her türlü bağlantısı olan isimlerinden biri deşifre ettim. Mahmut Yıldırım kayıptır. Sayın savcılarıma buradan suç duyurusunda bulunuyorum mahkeme vasıtasıyla. Mahmut Yıldırım'ın öldürüldüğünü Ayna programında Mehmet Eymür gevrek gevrek gülerek söyledi. Mahmut Yıldırım bir vatan evladıydı. İstanbul'da ülkücülük yapmak kolay, Bingöl'ün dağlarında yapmak zor. Urfa'da yapmak zor, bedeli ağır. Mahmut Yıldırım kahramandı. Hangi il jandarma alay komutanı giderse evine ziyarete gidiyordu. Şimdi Mahmut Yıldırım hain olmuş, kimi itirafçı diyor, kimi bilmem ne diyor. Mücadele vermiş bu adam ve öldürülmüş, öldürüldüğünü söylüyor Arena programında. Kasetlerin deşifresi istenirse öldürüldüğünü söylüyor. Kardeşi davacı olmuş, Bahattin Yıldırım diyor ki, ağabeyim bu adama çalıştı, bu adamın bir takım gayri yasal işleri bildiği için öldürülmüş olabilir. Neden devletin savcıları harekete geçmiyor? Mehmet Eymür kimdir? Kumarhaneler kralının Suudi Özkan'ın şu anda ortağı ve genel müdürüdür. Sheraton'da kral dairesinde kalıyor Mehmet Eymür. Peki kim öldürdü Ömer Lütfi Topal'ı? Ömer Lütfi Topal'ın ölümü kime yaradı? Kimle rekabeti vardı? O tarihte 28 Şubat senaryolarını kim yazdı? Mehmet Eymür ve sağ kolu Cemal Alparslan Ertuğ. 28 Şubat'ın günah keçisi oldu ordu. Halbuki 28 Şubat'ı tezgahlayan Mehmet Eymür ve Cemal Alparslan Ertuğ, Batı Çalışma Grubu'nun daimi üyesi Cemal Alparslan Ertuğ kimdir? Kimdir bu adam biliyor musunuz? Dev yolun Marmara bölgesi sorumlusu, Eymür'ün 12 Mart'ta sorgularken tanıştığı adam. Peki kimdir bu Cemal Alparslan Ertuğ? Şu Danıştay cinayetini işleyen genç avukat Alparslan'ı Yeditepe Hukuk Bürosu'nu kiralayıp, tefriş edip, dayayıp döşeyip Alparslan'ı oraya alıp istihdam eden adamdır Cemal Alparslan Ertuğ. Kimdir Cemal Alparslan Ertuğ? Kırgızistan'a PKK'yı yerleştiren adamdır. Kimdir ki Cemal Alparslan Ertuğ? 1996 yılında devletin istihbarat kuruluşlarının bir tanesinin bir operasyonunda ele geçirilen Ermeni Hoybun Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyesi, bir zatın torunu Nazar Hamlı Abdo'nun ortağıdır. Nazar Hamlı Abdo Mesut Barzani'nin de ortağıdır. Nazar Hamdi Abdo, Mersin AKP Belediye Başkanı adayı Mahmut Arslan'ın da ortağıdır. Lübnan'da Ermenidir. Ağrıdağ İstihanı'ndaki Kürt Nuri Paşa'nın da üyesi olduğu Ermeni Hoybun Cemiyeti'nin kurucu başkanıdır. Dedesi Lübnanlı bir Ermenidir. Şu anda faaliyet sahası Erbil'dir. Daha saymaya kalkarsam Kırgızistan'ın Hoş kentinden Brüksel'e kadar. Brüksel çok önemli. Çünkü DHKPC'nin arşivleri yine ortaya çıkıyor. DHKPC'yi kimin manipüle ettiği ortaya çıkmalı. DHKPC'nin paşaları neden öldürdüğünü, milli istihbarattaki paşaların, milli istihbaratta askeri kadroların nasıl tasfiye edildiği ortaya çıkmalı. Neden milli istihbaratta asker olmasından rahatsızlık duyuyor bunlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar? Ortada bir ihanet mi var? Evet, ihanet var. Bu tahkikatın diğer bir boyutu da 28 Şubat evveli Mehmet Eymür, Bülent Orakoğlu, Hanefi Avcı ve Tansu Çiller'in bir takım görevlendirmesiyle bazı insanların içinde bulunduğu bir grubun devleti ele geçirme mücadelesidir. O dönemde de iki koldan yürütülmüştür. Aynı kol hem Batı Çalışma Grubu'nda yer almıştır. Bakınız, hem Batı Çalışma Grubu'nda yer almıştır, hem de aynı kol devletin polis istihbaratını ele geçirmek suretiyle Genelkurmay'ı, deniz kuvvetlerini, askeri tesisleri dinlemek suretiyle Türkiye'de bir polis devleti kurmaya teşebbüs etmiştir. Suç yine ordunun üstüne yıkılmıştır. Ordu günah keçisi yapılmıştır. Operasyonun esas hedefi olan İstanbul'daki belediye başkanı her türlü yolsuzluklarına rağmen başbakan yapılmıştır. Operasyonun esas amacı odur. Yeni bir lider, yeni bir yapılanma. Fethullah Hoca Efendi'yi daha yakın buluyorlar. Çünkü Necmettin Erbakan, ulusalcı İslamcı diye tabir edebileceğimiz bir fikri akımın lideriydi. Eğer küresel odakların emrettiği bir konu olursa ona direnebilecek kadar da omurgası sağlam birisiydi. Tasfiye edilmiştir. İşte tasfiye eden ekip aynı ekiptir. Bu küresel örgütün ekibidir. Bu küresel örgüt MİT Kontrterör Daire Başkanlığı feshedildikten sonra, üçüncü kez Mehmet Eymür MİT'ten kovulduktan sonra, Mehmet Eymür'ün köstebek olduğu ortaya çıktıktan sonra, bu sefer Eymür ve ekibi Ramazan Akyürek döneminde polis istihbarat içerisinde teşkilatlanmıştır. Gelin, Cemal Alparslan ile ilgili bir bilgiye daha yer verelim. Hanefi Avcı anlatıyor. Cem Ersever 25 Ekim 1993'te Genelkurmay'da görülen mahkemesine katılmak için İstanbul'dan Cemal Alparslan Ertuğ'un kendisine tahsis ettiği bir minibüsle Ankara'ya geldi. Kızılay'da minibüsten indi ve saat 12'de aynı yerde buluşmak üzere şoförle sözleşti. Kızılay'da bazı arkadaşlarına uğradı. Daha sonra çantasının içinde bulunan siyah renkli takım elbisesini giymek ve kendisine ait bazı emanetleri almak üzere Keçiören semtinde arkadaşı Kemal Sadık Uzuner'in evine gitti. Uzuner gümrük müdürü Ali Balkan Metel'in şoförüydü. Ve ondan sonra Ersever'den haber alınamadı. Ardından cesedi bulundu. Balıkçı emniyetin adamı. 17 Kasım 2012 tarihli Aydınlık gazetesinden Mehmet Ali Güller, Eymür Balıkçı Emniyetin Adamı başlıklı yazısında Cemal Alparslan Ertuğ'un bir TV kanalında anlattıklarından bahisle bakın neler aktarıyordu. Mehmet Eymür'ün sağ kolu olarak bilinen Cemal Alparslan Ertuğ, 2 hafta arayla TV Net'teki İstihbarat isimli programa çıkarak ilginç açıklamalar yaptı. Ertuğ'un sözleri Eymür'ün mesajları olarak algılandı. Programda kendisini MİT'e bilgi veren adam olarak tanıtan Cemal Alparslan Ertuğ, Ekim 1997'de yapılan MİT-HADEP görüşmesi hakkında konuştu. Ertuğ, Beşiktaş Serencebey'deki görüşmeye 8 kişi davetli olduğunu, ancak davetlilerden gazeteci olanının gerekçe bildirmediği halde toplantıya katılmadığını, Ahmet Türk'ün ise sağlık nedenlerinden gelemediğini belirtti. Ancak Ertuğ'a göre Ahmet Türk sonradan bu toplantıların devamı olanlara katılmış. Ertuğ ikinci programda toplantıya Kürtler adına katılan 6 kişinin isimlerini verdi. Sedat Yurttaş, Sırrı Sakık, Güven Özata, Kemal Parlak, Recep Doğan, Selim Okçuoğlu. Güller MİT Emniyet Mücadelesi mi başlığı altında şunları yazıyordu. Cemal Alparslan Ertuğ bu 6 isimden özellikle Selim Okçuoğlu üzerinde durdu. Çünkü Okçuoğlu ile İlhami Işık arasında bir bağ vardı. İlhami Işık Ergenekon tertibinde Balıkçı kod adıyla yer alan ve tarafa yaptığı açıklamalarla bilinen kişiydi. Işık Balıkçı olduğu ortaya çıkınca Nagihan Alçı gibi dönem gazetecilerinin programlarında boy göstermiş ve devlet ile Öcalan arasında ara buluculuk yaptığını açıklamıştı. Cemal Alparslan Ertuğ'un belirttiğine göre MİT İlhami Işık hakkında bir araştırma yapmış ve onun emniyet istihbaratında irtibatlı olduğu sonucuna varmıştı. Ertuğ Balıkçı'nın kamuoyunu yanılttığını özellikle vurguluyor. Görüşmelerde Balıkçı kod adı ile bilinen İlhami Işık yoktu. Işık görüşmeler yapıldıktan ve Kürt aydın ve siyasetçilerin MİT'e verdikleri öneri raporundan sonra oluşturulan sivil toplum kuruluşlarında bulundu. İlhami Işık burada görüşmeleri farklı bir şekilde emniyet istihbarata rapor etti. Eymür'ün mesajı başlığı altında ise şu görüşler ileri sürülüyordu. Cemal Alparslan Ertuğ'un bir canlı yayın programına katılmasının esbab-ı mucibesi tüm söylediklerine bakılırsa İlhami Işık'ın emniyet istihbarat bağıydı. Bu durumda şunu sormalıyız haliyle. Kendisi de Ergenekon tertibinde rol alan Mehmet Eymür tertibin bir diğer elemanını neden açığa düşürdü? 3 olasılık üzerinde durabiliriz. 1- Kontr gerillada çatlak. İlginçtir, Mehmet Eymür son dönemde 2 önemli çıkış yaptı. İlki eski başbakan Tansu Çiller'in Mossad'la görüştüğünü açıklamasıydı. Ergenekon davasında tanıklık yapan Eymür'ün sözleri şöyleydi. Çiller ve Ağar Mossad'la görüşmeye gittiler. Beni dışarı çıkarttılar. Çiller ve Ağar ikilisi Mossad'la Abdullah Öcalan pazarlığı yaptı ama karşılığında ne verdiler onu bilmiyorum. İlginçtir, Eymür'den sonra Mehmet Ağar da geçen hafta bu sırrı ifşa etti ve Çiller'in Mossad'la görüştüğünü açıkladı. Ancak Öcalan'dan ziyade silah pazarlığı boyutuyla. İki Sakık kardeşler. Mehmet Eymür'ün dikkat çeken ikinci çıkışı ise geçen haftalarda BDP milletvekili Sırrı Sakık'ı MİT'le irtibatlandıran açıklamasıydı. Sırrı Sakık Eymür'e sert yanıt vermişti. Ancak daha ilginci Eymür'ün bu suçlamasından kısa bir süre önce Sırrı Sakık'ın kardeşi Şemdin Sakık'ın Ergenekon davasındaki gizli tanıklığını açıklamasıydı. İzleyen birkaç gün içerisinde iki kardeşin birbirine ağır sözleri gazetelere yansıdı. 3- AKP-PKK görüşmeleri. AKP ile PKK görüşmelerinin yeniden kamuoyu önünde ısıtıldığı, hatta başlatıldığı bu süreçte MİT ile HADEP'in 1997 tarihli görüşmesinin gündeme getirilmesi acaba bir anlam ifade ediyor mu? Zira Ertuğ'un 1997'deki görüşmeye dair değerlendirmesi de mesaj içeriyor. İlk Oslo görüşmesi, 1997'yi kastediyor, siyasi inisiyatif ile başlamadı. Bu inisiyatif devlet tarafından kullanıldı. Görüşmeden sonra bu ekip 3 sayfalık çözüm önerisi hazırladı, MİT'e verdi. Bu raporda Kürt aydın ve siyasetçilerin siyaset ve özgürlük alanlarının genişletilmesiyle ilgili talepleri oldu. Bu raporda bir pazarlık söz konusu olmadı. O süreç sabote edilmeden önce Abdullah Öcalan da sürece sıcak bakıyordu. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 394.